Ayrım 6.
Okçular çıkar güzün yaban öküzü gibi avlanır bunlardan yeteri kadar. Derilerinden gön olur, etlerinden pastırma, sucuk. Malaklar tutulup damgalanır. Başkalarının başıboş hayvanları da vardır batakta. Damgasından bilinir. Kimse kimsenin malına el süremez. Nasıldır söz gelimi Ertuğrul'un damgası? Dikine iki ok arasında bir yaylı ok. Benito batağın alt geçidine vurduğundan Karacahisar'ın sağlam toprağına biraz geç ulaşmışlardı. Bir zaman kuzeye doğru gidip sarı suyun yatağında uygun bir kuytuya hayvanları çaktılar. Bu kez batak ters yüzü geçilecekti ama burada o kadar imansız değildi. Benito sürecekleri atlarla yalnız dönecek arkadaşlarına dikkatli olmalarını, geçtikleri yerlere koyduğu nişanları akıllarında tutmalarını, hatta kendilerince de nişanlar koymaya çalışmalarını salık verdi. Sarı su batağın kuzey ucu sayılıyordu. Her ne kadar toprak daha birkaç fersah çürükse de küçük tepeler, söğüt kümeleri, sarı suyun kendisi en acemi yolcuların bile yitip gitmesini önlemekteydi. Sazlık burada artık insanı ürküntü vermeyecek kadar seyrekleşiyordu. Türkopol yüzbaşısı Uranha çamurdan yılmıştı. Çocukluğundan beri yürümeyi sevmiyordu. Daha 10 yaşındayken soygunculuğa at çalmakla başlaması bundandı. Körük gibi hışıldayarak dert yandı. Bataklığın bu kadar imansız olduğunu bileydim, zor verirdim atlara Çudaroğlu denilen namussuz Moğol'a beşer yüzden. İyi verdin gene, çok iyi. Çok mu iyi? Uranha keşiş Benito'ya şakalaşıyor mu diye baktı. 1500 altınlık hayvanları beşer yüze vermek neden iyi oluyormuş? At satayım derken tatlıcanı üste vermek vardır da ondan. Tatlıcanı kime veriyoruz? O pis Moğol'a mı? Gözünü aç kutsal peder, ben Türk'üm, çiğ et yerim. Benito kederlenmiş gibi derin derin içini çekti. Çiğ eti canın çektiği için yemiyorsun Uranha, parayı daha çok kazanmak için yiyorsun. İyilik getirmez para canlılığı tefecilerden başkasını. Tadı yok mudur baba Benito, kıpkırmızı altınları biriktirmenin? Boş ver altına, durgunluktan usandım, ortalık karışmalı, karışmalı gümbür gümbür. Keşiş Benito derin bir keyifle damağını şaklattı. Kim kime olmalı gücün yeten yetene? Köylü denilen rezilleri katmalı çoluğuyla çocuğuyla hayvan sürülerini. Çala kılıç, ağlamalılar, yalvarmalılar, düşeni ezmeli, çiğnetmeli atlara. Karıyı kocasından, çocuğu anasından ayırıp satmalı ucuz pahalı. Vurmuşsun, yakıp yıkmışsın, ezip bitirmişsin, yanına kar kalmalı. Dümdüz olmalı dünya, halkasına yapışıp çekip yakıştırmalı kıyamet gününü. Keşiş Benito'nun sanki söyledikleri gözünün önünde yapılıyormuş gibi sesi sevinçle titriyor, gözleri safasından süzülüyordu. Şövalye Lotus Gladius, herifin cibilliyetini anlamakta yanılmadığını görüp sevindi. İleride keşiş Benito çok işine yarayacaktı. Öğleye doğru uzaktan alçak tepeler göründü. Uranha ile şövalyeye batak daha saatlerce sürecek gibi gelirken apansız sağlam toprağa ayak bastılar. Sazlıktan çıkar çıkmaz fundalarla kaplı tepeleri ummadıkları kadar yakında görüp biraz şaşkın, biraz sevinçli bakıştılar. Benito buradan ileri gitmeyi uygun görmedi. Çevreyi bir zaman kollayıp dinledikten sonra en yakın tepenin ortasındaki daracık sel yatağını gösterdi. Geldik. Ben geçmeyeyim buradan ileri. Şu sel yatağından çıkacaksınız. İnegöl göçmenlerinin kurdukları dönmez köy görünür doruktan. Siz köyü görün ama köylü sizi görmesin. Dönersiniz kuzeye. Orman başlar. Seyrekleşir dere yatağına yakın. At eğitimcisi Demircan'ın çadırı kuyunun yanındadır. Bu saatte Demircan köye iner çokluk. Köpeği ava götürür yardımcısı Ermeni Toros. Bugün götürmemişse çok bağırtmayın Ermeni oğlunu. Hemen bitirin işini. Duyulur mu köyden? Belki duyulur, belki duyulmaz. Esintiye bağlı. Yakında biri olur, odun modun kesmeye gelmiş. Hayvanların çayırı görünmez çadırdan. Sırtın arkasındadır. Atlar çakılı olduğundan kolay tutacaksınız. Vakit geçirmeden binip sürün. Yeterince ip var değil mi yanınızda? Var. Hadi uğur ola. Artık uğrayamazsınız bana. İnegöl'de görüşürüz. Hay hay. Güle güle. Demircan oradaysa tetik durun. Şakası yoktur ha. Bahtına küssün. Keşiş Benito sırıttı. İstavroz çıkarıp iki savaşçıyı kutsayarak döndü. Sanki bu kadar saatlik yolu batakla boğuşarak yürümemiş gibi dinç adımlarla sazlığa daldı, hışır hışır uzaklaşarak silindi gitti. Şövalye Notus Gladius ve Türkopol yüzbaşısı Uranha, yabancı bir dünyada, yüzüstü bırakılmışlığın ürkekliğiyle bir an çevrelerine baktılar. Çamura batmışlar, mezarlarını yırtıp çıkmış hortlaklara dönmüşlerdi. Ellerini birbirlerine sürerek çamurları ufalayıp silahlarını yokladılar, sel yatağına doğru kararlı adımlarla yürüdüler. Şövalye Notus Gladius, Allah'ın emriyle kurulacak Hristiyan düzeninden kaçıp Müslüman kafirlere, daha beteri, barbar Türkmenlere sığınan dönmez köyü bir zaman kinle seyretti. Köy tepenin doruğuna, kadın erkek seçilemeyecek kadar uzaktı. Göçmenlerin kimi Türkmen çadırına, kimi sazdan yapılmış kulübelere yerleşmişti. Bir yanda temeller kazılıp kerpiçler kesiliyor, bir yanda mertekler yonulup tahtalar biçiliyordu. Bu yerleşme hazırlığına karşı kılıcının tutamağını kinle sıktı. Çok değil, 40-50 savaşçı olsa şimdi. Koyuversek atları tepeden aşağı, uçursak kafaları, mızraklara geçirip gövdeleri havaya savursak. Çiğnetsek atlara eniklerini, ateşe versek ne var ne yok. Kazıklasam papazı köyün ortasında, dikip bıraksam kurda kuşa. Uranha köye herhangi bir köy gibi baktığı için şövalyenin neye daldığını anlayamadı. Ne bekliyoruz? Şövalye Notus Gladius şaşırdı. Ne mi? Hiç. Sinerek gerilediler. Fundalara siperlenerek ormana girdiler. Orman sıktı. Fırtınalarla, yıldırımlarla düştükleri yerde çürümüş yaşlı kütükler, çoktandır buranın yakınında yanan ocak bulunmadığını gösteriyordu. Açık yerlerde geyiklerin, karacaların, dağ keçilerinin sevdikleri yumuşak otlar vardı. Sık böğürtlenlere, çalı kümelerine bakılırsa sülün, keklik, tavşan gibi küçük avlar da bol olmalıydı. Düze yakın durdular. Uranha yayını çevirip kirişledi. Keşiş Benito'nun sadağına koyduğu Karacahisar tekburunun kara tüylü oklarından birini alıp hazırladı. Büyük bir çalı kümesini ihtiyatla dönünce kuyuyu kütükten oyulmuş yalakları gördüler. Çadır biraz ilerideydi, boştu. Soluklarını kesip sağa sola kulak verdiler. Hiçbir ses duyulmuyordu. Önde ok atmaya hazır iki büklüm giden Uranha birden şaşırarak durdu. Allah Allah, ne var? Baksana, hancı karının sabah erkenden binip gittiği alkısırak değil mi bu? Şövalye Notus Gladius birden pusuya düşürülmüş gibi telaşlandı. Beklemediği zorluklarla karşılaştığı zamanlar gerçeği görmezden gelmeye çabalardı. Uranha'nın bir gördüğü hayvanı bir daha unutmadığını bildiği halde direndi. Yok canım, sesi fısıltı halindeydi ama yılan ıslığı gibi kinliydi. Ne işi var kahpenin burada? Bilmem, at laf ettik miydi sakın gece sarhoşlukta? Yok canım, yok da ne arıyor burada bu hayvan? Yayını kur bakalım arkadaş, beğenmedim bu işi ben. Şövalye yayı acele kurup sadaktan bir ok çekti. Suratında kan kalmamış, gözlerine kuşku dolmuştu. Bineklerinden uzak, bilmedikleri yerde pusuya düşmek ölüm demekti. Ürperen bir sesle sordu. Neydi oynaşının adı? Hancı karının mı? Bilmem. Nasıl bilmezsin? İki at söyledi Benito demin. Neydi onlar? Uranha gördükleri gibi duyduklarını hiç unutmuyordu. Duraklamadan konuştu. Demircan, öteki de Ermeni Toros. Tamam, karının oynaşı Demircan. Vay orospu vay. Peki ne yaparım ben adamı? Ne yaparım? Kolundan çekerek Uranha'yı durdurttu. Sabahleyin kendini zehirli hançerle korkutan karı buradaysa hiç aman vermeden öldürecekti. Şimdiye kadar korktuğunu gören hiç kimseyi sağ bırakmamıştı. Hele hançerin zehirsiz olabileceğini düşündü düşüneli kuduruyordu. Ne var diye fısıldayan Uranha'yı hışımla iterek öne geçti. Ot yığınını dolanınca 15 adım ötede Ertuğrul Bey'in at eğitimcisi Demircan'ın çıplak sırtını gergin bir kalkan gibi güneşte parlar gördü. Sol ayağını ileri basıp yayı var gücüyle çekti. Dünyada çok az insanın duyabileceği korkunç bir kinle oku bıraktı, boşalan yayın savruntusundan kurtulur kurtulmaz hantal gövdesinden umulmaz bir hızla koştu. Lia bir kadının ancak deli gibi sevdiği erkekle yatarken duyabildiği bayıltıcı, biraz da kutsal zevkin son anına kendisini bırakmak için gözlerini yummuş, Demircan'ın hıh diye üstüne yıkılarak bütün gövdesiyle seyirmesinden hiç kuşkulanmamıştı. Ruhunun derinlerinde başlayan mutluluk dalgalarının etine kızgın kızgın çarpmasını soluğunu tutarak dinliyor, gittikçe seyrekleşip yumuşamasına yanıyordu. Neden sonra sevgilisinin duyamadığı canlılığını minnetle, saygıyla aradı. Bu kadar mutlu olabilmesine şaşarken apansız ürktü. Demircan'ın çok iyi tanıdığı çelik kadar sert gövdesi bu kez bir başka türlü gevşemiş, sanki aralarına ölüm kadar kesin, buz gibi bir boşluk girmişti. Gözlerini açıp kürklü Moğol külahının altındaki dişlek suratı görünce "Hayır, hayır!" diye inledi. Bu söz korkunç uyanışın bilinçle ilgili son düşüncesi oldu. Şövalye Notus Gladius, baygın Lia'nın bacakları arasından hışır hışır yalanarak çıktı. Pantolonunun önünü kapatırken büyüklerin bile övüneceği çok iyi bir iş yapmış küçük bir çocuk gibi utangaç ama biraz mutlu gülümsüyordu. Uranha çamurlu ayaklarını karının alt pazılarına basıp bağırmasını önlemek için kafir oynaşının sarıklı börküyle suratını örtmüş, şövalyenin yaptığını görmek istemediğinden gözlerini yummuştu. Şövalye alık türküye biraz takılmak istedi, elleri kemerinde sessiz bekledi. Lia apaçık darmadağın yatıyordu. Korkunç çıplaklığı artık ayıplığını bile kaybetmişti. Suratını buruşturarak isteksiz güldü. Uyumayalım arkadaş, sende sıra.
Sıra mı?
Uranha gözlerini hızla açıp kuşkuyla kırpıştırdı. Yok, istemem ben, hayır. Şövalyenin kolları yana sarkık gövdesi birden irkilip yay gibi sertleşti. Bakışlarına öldürme kızgınlığının donukluğu geldi. Bu kızgınlık pis bir suçu bölüşerek karşısındakini de kirletme ihtiyacından doğmuştu. Elini hançerine atarak bir sıçrayışta Uranha'nın tepesine dikildi. Hadi, hadi uzatma, hadi! Omuzundan hırsla itti. Canımı sıkma! Uranha durumun şakaya gelmezliğini sesten anlayıp emekleyerek çekilince, Şövalye Notus Gladius Lia'nın başucuna çöktü. Uranha'yı da ona zorla yaptırdığı işi de unutmuş, kafası kesik bir kadınla dünyada sanki yalnız kalmıştı. Kafası kesik duygusunu yüzü kapatan burma sarıklı Türkmen başlığı veriyordu. Bunu bildiği halde ellerini çıplak omuzlarda gezdirerek canının ılıklığını aradı. Hem ölmüş hem ölmemiş olmasını istiyordu. Ölmüşse Uranha'yı sürgit alaya alacak, ölmemişse haddini bilmez kahpeyi bir daha cezalandırmış olacaktı. Ölmediğini anlayınca erkeklik gücü hiçe sayılmış, bu yoldan onur yaralanmış gibi köpürdü. Boynun direnen tıkızlığında küt parmaklarıyla atar damarları arayıp buldu. Türkopol yüzbaşısı Uranha, başlangıçta arkadaşını aldatmacıya getirip bu işten sıyrılmayı tasarlamıştı. Aldatmacı uzayıp gitse de bir şey yapamayacağını anlayınca telaşlandı. Telaşı arttıkça gevşeklik uzuyor, gevşeklik uzadıkça telaşı dehşete dönüyordu. Erkeklik gücünü yitirmenin tanrı gazabına uğramak olduğunu papazın birinden duymuştu. Bunu hatırlayınca büsbütün kesildi. Bırakıp kalsa yitirdiğini, sanki kıyamete kadar bir daha ele geçiremeyecek, zorlamayı sürdürse günahını artırmış, tanrı gazabını büsbütün ağırlaştırmış olacaktı. Bu çelişmenin bunaltısı içinde bir zaman debelendi. Namussuz Uranha, ettin mi kendini edeceğini diye böğre böğre ağlamaktan korkarak imdat ister gibi arkadaşına baktı. Şövalye ağzı yarı açık, gözleri yarı kapalı, dünyadan geçmiş, dalmış gitmişti. Uranha'ya bu dalgınlık umulmaz bir fırsat, içinde debelendiği çelişmeli bunaltının biricik çıkar yolu gibi geldi. Yırtıcı bir hayvanı kışkırtmaktan korkuyor gibi soluklarını keserek sessiz geriledi. Pantolonu parçalarcasına çekip kemeri var gücüyle sıktı. ''Tanrı'nın gazabına uğradım, bela kılıcına çattım.'' diye ellerini yüzüne kapattı, boğuk bir sesle yalvardı. ''Gidelim, bırak gidelim, günaha battık, mahvolduk.'' ''Günah mı? Ne günahı?'' Şövalye dizlerinin neden titrediğini, boynunun, belinin, parmaklarının niçin ağrıdığını anlamak için şaşkın şaşkın kendisini dinledi. Ellerine bakar bakmaz boğazını var gücüyle sıkarak karıyı öldürdüğüne kesinlikle inandı. Ciğerini ezen ağır bir yük göğsünden kalkmış gibi ferahladı. Hadi gidelim. Ayılırsa tanır bizi, plan bozulur. Ayılırsa mı? Ölüme baygınlık mı derler sizde Türkopol? Öldü mü? Yok canım. Uranha'nın kafasındaki düşünceler birden karıştı. Neden öldü? Şövalye ayağa kalktı. Çok sevindirici bir haber almış gibi ellerini birbirine sürerek gözleri Lia'nın ölüsünde kısa kısa güldü. Zevkinden. Ağzının tadını bilen karı bu iş üstünde ölür. Bağladın mı donunu sen? Uranha Lia'nın boynundaki parmak izlerini görüp işi anlamıştı. Kesin bir ölümden apansız kurtulmanın sevinciyle sordu. Ne zaman öldü bu? Ne zaman dedim? Ne zaman öldürdün karıyı? Tutuklu, karının çoktan öldüğünü, itinin sezmesinden ileri gelmişse tanrı gazabı söz konusu olamazdı. Üstüne çöken bunaltı dağılmış, sevinçten tüy gibi hafiflemişti. Az kalsın Meryem Ana yoluna diye müthiş savaş narasını salıverecekti. Şövalye suratını buruşturup gözlerini kısarak kibirle baktı. Neden boğdun fukarayı durup dururken şövalye? Şövalye sözünü tükürür gibi söylemişti. Şövalye hehe diye güldü. Böyle gülmesi sen aptalsın ben akıllıyım demeye geliyordu. Uranha bu gülüş karşısında her zaman olduğu gibi kendi üstünlüğüne bir daha inanarak öfkesini kolayca bastırdı. Boşuna sormuştu. Frengin deli kudurganlığıydı bu. Hiçbir zaman önleyemediği anlamsız kan dökme tutkusu. Atları gördükleri anda itin de hırıltısını duydular. Şövalye elini kılıcına atıp sesin geldiği yönü ararken Uranha oku şimşek gibi yayına yerleştirmişti bile. Sıpa kadar iri çoban köpeği gücüne güvendiği için hırıldayarak yaklaşıyordu. Uranha yayı kaldırınca şövalye vurma diye atılıp kolunu tuttu. Uranha namlı okçulardandı. Attığının binde biri boşa gitmezdi. Vurma diye bağırıp koluna dokunulduğundan ok boyun derisini yırtıp geçmişti. Hayvan inleyerek birkaç kez döneledi. Açılan deriyi dişler gibi yokladı. Şövalye yerden aldığı kocaman taşı fırlatınca kuyruğunu apış arasına kıstırıp kaçmaya başladı. Çayıra çakılmış savaş atları gerçekten değerli hayvanlardı. İnsancıl olduklarından Uranha bunları kolay gemledi. Demir kılıç şövalyenin altına çekti. Yüksek olduğu için Doruk Hısra'a da kendi binip üçüncüyü yedeğine aldı, gidecekleri yönü araştırdı. Ölülerin yanından geçmek istemiyordu. Şuradan vuralım, keseden. Şövalye hihi diye gülünce kızdı. Neymiş hihihi? Karı tanırsa plan bozulur dersin. Leşleri öyle bırakırsak işlerin berbat olacağını akıl etmezsin. Elini kaldırıp Uranha'yı susturdu, kasılarak emretti. Uzatma da gel arkamdan. Sana kalsa hapı yuttuk. Ölülerin yanına vardıkları zaman şövalye Uranha'yı Lia'nın al kısrağını getirmeye yolladı. Kızın ölüsünü yere serili Türkmen kilimine sardı, uzun başörtüsünü yırtarak iki yandan boğdu. Uranha hayvanı getirince ölüyü yatak dengiymiş gibi eğerin üstüne attı. Türkmen'in burma sarığıyla sımsıkı bağladı. Yedeklerinin yanları sıra koşturarak dolu dizgin sazlığı tuttular. Bu yolu çok teptiği anlaşılan Lia'nın al kısrağı en yaman kılavuzlara parmak ısırtacak bir ustalıkla hanımının kanlılarını batağın kesesinden Karacahisar toprağına ulaştırdı. Hayvanlarını bıraktıkları kuytuda biraz dinlenip keşiş Biniton'un torbalarına koyduğu yufka ekmeği dürümlerini yediler. Kılıklarını Germiyan sınırında değiştireceklerdi. Karacahisar'ın sağlam toprağından Ilgar'la gitmeyi, adama rastlamadıkça batağa girmemeyi kararlaştırdılar. Uranha'ya göre batağa girilmezse akşam kavuşmadan Dargın Pınar'ı tutmak mümkündü. Ak kısrağın yüküne bakmamaya çalışarak çekingen sordu. Ne yapacağız bunu? Bunu mu? Şövalye dalgındı. Bunu. İş var bunda Türkoğlu, çok iş var. Bak ne yapacağız? Gelirken bir değirmen yıkığı gördük ya. Gördük. Orada indireceğiz yükümüzü. Sereceğiz Türkmen kilimini yere. Bağlayacağız Senorita'nın ellerini arkasından Türkmen sarığıyla. Sen Karacahisar Tekvuru olsan, adamlarından birini böyle öldürseler ne yaparsın? Uranha biraz düşündü, sonra sevinçle parmaklarını şıkırdattı. Anladım, hay aklınla yaşa. Napoli kralından peydahlamış anam beni diye övünürsün ama... Aması, yanılmaktasın. Böyle akıl Napoli krallarından geçebilemez yavrularına. Hele düşün bakalım, hiç Türk'ten mülkten söz etti miydi yeri cennet olası anacığın? Yakışıklı bir Türk esirinden filan. Şövalye Notus Gladius elini kasıntıyla kılıcını atıp hehe diye güldü. İkinci bölüm. Uyandırılan Işık. 1. Kerim Çelebi meşin kaplı eski cöngü kuşağından çıkardı, üç kez öptü, başına götürdü. Yapraklarını saygılı, biraz da kasıntılı açarak okuyacağı yeri açtı. Sakalından geçirdiği sol elini belindeki ahi palasının sapına dayayıp öksürerek boğazını hazırladı, sesini kalınlaştırmaya çalışarak okudu. Şöyledir bilin ey ihvanlar, ey dostlar ve de ey mert yoldaşlar. Ahilik çok ulu kattır ve de saygılı basamaktır. Ama onu gördüm ki bölüklerimize şeytan uğramış, yiğitlerin gönül gözlerini bağlamış. Bundan böyle hiçbir yolsuzluk bize erişebilemez diye kibirlenmişler. Çizgiden çıkmışlar, doğruluğu şuraya koyup eğriye sapmışlar. Sohbetler, yarenler bozulmuş, sofralara haram girmiş, nefisler kuduz canavar gibi azgınlaşıp gem almaktan çıkmış. Altlığın yerini yavuzluk, utanmanın yerini yüzsüzlük kapmış. Bilmekliğin uyanık ışığı sönüp bilmezliğin uykulu karanlığı yerin yüzünü sarmış. Ahiler pir kapılarını boşlayıp beyler kapısına birikmiş. Oysa bu dünyada her bir nesneye bozuntu el verir, ahiliğe erişebilemez. Sedirin ortasındaki ahi baba sağ dizini indirip sol dizini kaldırarak oturum değiştirdi. Halifeler, sonra nakipler, daha sonra yaş sırasıyla oturan ahi yiğitleri de ayak değiştirerek babaya uydular. Avlu kapısının iki yanında ellerini omuzlarına çapraz bağlamış çavuşlar, taştan yonulmuşlar gibi kas katıydılar. Kerim Çelebi kaldığı yerden okudu. Onu gördüm ki ahilerden kiminin kitabı hiç yok. Kitap olmayınca aktan kara, eğriden doğru ayrılmaz. Kiminin kitabı var, yazan kısa yazmış, az olsun öz olsun derken anlaşılmaza düşmüş. Diledim ki ahilik töresi derlensin. Rum ülkesinde Ademoğlu Türkçe söyleyip bilişir. Türk diliyle yazılsın ki köylü kentli okuyup okutup anlasın. Duymadım bilmem demeye özrü kalmasın. Yel gibi estim, yol gibi tozdum pirler kitabını bulmak için. Miskin canım üzüldü, dizlerimin gücü kesildi. Ol görüp ele getiremedim. Umudumu yitirmekliğime bir şey kalmadıydı ki bir gün Halep çarşısında bir derbeder Hindiye dervişine çattım. Ahilik yolu töresidir bu defter diye bağırmaktan boğazında tükürük kalmamış. Dönüp bakan yok. Seyirttim gördüm ki bunca yıldır aradığım kitap. Kaça dedim, 3 akça dedi. Anladım ki değerini bilmez. Hemen verip aldım, oturup yazdım bileğim durana kadar. Ahilik yolu bilinmeklik için. 124 sorusunun karşılığı verilebilmeklik için. Umuttur ki bundan geri yitirilmeye. Erbabı kuşağına sokup gezdire. Ey ihvanlar, ey yoldaşlar, ey dostlar, yiğitlik yönelmektir, ahilik başlamaktır ve de ahi babalık gerçeğe ulaşmaktır. Aslında üçü birdir, ayrılık gayrılık yok. Şöyle biline ki ahilikte miras yürümez, babanın kazandığı oğula geçmez ve de herkesin kendi kazanması kanundur. Ama kazanmak kolay, tutmak çetin. 100 yıl çabaladın, kazandın, bir gün şaştın, yaramazı işledin, gitti gider. Ahi baba erkan toplantılarının başında gelenek olan bu okumayı yeterli bularak çavuşlara ışmar etti. Sağ çavuş testiyi, sol çavuş süpürgeyi alıp ortaya geldi. Biri su döker, öteki süpürür gibi yaparak okumanın yeterliği bildirildi. Kerim Çelebi cönkü kuşağına sokunca toplantıyı yönetecek nakip kalktı, arkasını Ahi Baba'ya dönmeden avlu kapısına kadar geriledi. Sağ çavuş su doldurduğu bakır tası, sol çavuş tuz kutusunu koşturdu. Nakip suya biraz tuz atıp tası iki eliyle başı hizasında tutarak bağırdı. Selam olsun sizlere ey doğru yolumuza girmişler, selam olsun ey ahilik kuşağı kuşanmışlar. Ahi baba Erkan adına karşıladı. Selam olsun. Gelmekliğimiz yol için, durmaklığımız yol için, söylemekliğimiz yol için. Gelmiş geçmiş, gelip gelecek pirler, erenler, derviş savaşçılar, Rum gazileri, Rum abdalları, Rum alpları, Rum bacıları ruhuna hu. Erkan bir ağızdan gürledi. Hu. Ahi baba yere bakarak sordu. Dargınlarımız barıştı mı? Barıştı. Helallık alınıp verildi mi? Verildi. Naki Ahi Baba'dan başlayarak tası dolaştırdı. Herkes iki eliyle tutarak dudaklarını ıslattı. Nakip de öyle yapıp geriledi. Tası sağ çavuşa verdikten sonra ortaya geldi. Bir ahbabımız yola girmek ister. Kimdir? Kara Osman Beyoğlu Melik Bey'dir. Uygun. Kimdir yol atası? Bacı Beyoğlu Kerim Çelebi'dir. Uygun. Ya kimdir yol kardeşleri? Savcı Beyoğlu Ahi Bay Hoca Aykut Alp oğlu Kara Ali'dir. Uygun. Alsınlar gelsinler. Yol atası Kerim Çelebi önde, iki yol kardeşi arkada avlu kapısından çıktılar. Çavuşlar Ahi Baba'nın önüne iki seccade serdi. Nakip bunlardan birine Melik Bey'in kuşanacağı ahi kuşağını, beline sokulacak ahi palasını saygıyla koyup oturdu. Çavuşlar kapının yanındaki yerlerine geçmişlerdi. Kerim Çelebi'nin anası Bacı Bey'in Söğüt'e ün salmış bol gölgeli serin avlusunda kuş cıvıltılarından başka ses duyulmuyor, ince Nisan Meltem'i havuzu gölgeleyen salkım söğütlerin taze yeşille donanmış dallarını sallıyordu. Kapı 3 kez vuruldu. Ahi baba duymazdan geldi. 3 kez daha vurulunca seslendi. Destur! Kapıyı çavuşlar yavaş yavaş açtılar. Önde yol atası Kerim Çelebi, arkada Melik Bey içeri girdi. Yol kardeşleri iki yandan saltasının eteklerini tutmuşlardı. Yol atası Kerim Çelebi Melik Bey'i seccadelerin önüne getirdi, sağ elini sol omuzuna, sol elini sağ omuzuna koydu, eğildi, sağ ayağının baş parmağını sol ayağının baş parmağına bastırdı, Erkan'ı selamladı. İş bu kardeşimiz Melik Bey, siz yol erlerinin ayağına girip bu insaf eşiğinde durmaktan muradı, aramıza girip kervanımıza katılıp Erkan görüp yol tutup, ahi babamıza boynu bağlı kul olmaktır ve de uğraş erleri bölüğünde beli kılıçlı yoldaşlığa koşulmaktır. Bu aşık için nedir buyurduğunuz? Sınava çekilsin yol töresince. Hay hay. Kerim Çelebi boş seccadeye diz çöktü. Yol kardeşleri Melik Bey'i getirip karşısına oturttular. Kendileri de tuttukları eteği bırakmadan iki yana çöktüler.